Ayrım 22.
Oğlunu at buldun mu? Acelen ne? Hepsi boş söz bunların, bakmayın. Kiminle savaş olacakmış? Türklerle, deniz yüzünden. Denizi bölüşemiyorlarmış. Ne de zor iş ya. Biz nasıl çayır bölüyoruz? Onlar da bölsünler denizi parça parça, olsun bitsin. Sonunda konuşma şakalaşmaya döndü. Her biri işin başına gitti. Kolcular çayırda otu gözlemeye koyulmuştu. Donun ötesinde ot bozkır otundan kötüydü. Hastalık vurmuş gibiydi, kokusuz. Toprak aynı toprak. Çimlerin çektiği su başka. Bozkırda güzelim kara toprak yayılmıştı. Öyle bir ağır, öyle bir sıkı, davar sürülerinden bile bir iz kalmazdı üstünde. Bu toprakta yetişen otun boyu na bir atın karnına varırdı. Donun kıyılarında oysa bataksı çürük bir toprak vardı. Üzerinde biten ot tatsız mı tatsız, değersiz, davarın bile başını çevirip bakmadığı kimi zaman. Köy halkı otu biçip kurutmaya dalmıştı. O sırada yer alan bir olay köyü baştan sona sarstı. Bir gün nahiye komiseri yanında bir sorgu yargıcı ve kimsenin tanımadığı üniformalı bir subayla köye geldi. Atamanı çağırdılar, tanıkları topladılar. Dosdoğru Şaşı Lukiyeşka'nın kulübesine gittiler. Komiser keten kasketini elinde tutmuş, yolun sonundan çitlerin yanı sıra yürüyorlardı. Yola yer yer güneş vurmuştu. Sorgu yargıcı tozlu pabuçlarıyla yolun güneş değen yanına basmaya dikkat ediyor, bir yandan da atamanı sorguya çekiyordu. Stokman evde mi?
Evde efendim.
Neyle geçinir? Çilingir ustasıdır. Şüpheli bir davranışını gördün mü hiç?
Ne münasebet, hayır.
Komiser kaşlarının arasında küçük bir sivilceyi sıktı. Sıcaktan ter içinde kalmıştı. Subay elinde bir kürdanla çürük dişlerini karıştırıyor, gözlerini kırpıştırıyordu. Ziyaretine giden olur mu? Diye yargıç atamanı durdurdu.
Olur, arada sırada iskambil oynarlar.
Kimler?
Daha çok değirmenden işçiler.
Kim onlar? Ustabaşı, kantarcı David, bazen bizim kazaklardan da giden olur. Yargıç durdu. Geride kalan subayı bekledi. Kasketini çıkarıp alnının terini sildi. Gömleğinin düğmesini çevire çevire bir şeyler söyledi ona. Atamanı yanına çağırdı. Ataman ayaklarının ucunda koştu geldi. Soluğu kesik, boynunda damarları atıyordu. Milisten iki kişi al, git o söylediğin adamları yakala gel. Köy odasına getireceksin hepsini. Bir iki dakikaya kadar biz de oradayız, anladın mı? Ataman derhal esas duruşa geçti. Sonra öyle bir eğildi ki boyun damarları şişti, masmavi oldu. Ağzında bir şeyler geveleyerek koştu gitti. Yeleğinin düğmeleri çözük, sırtını kapıya vermiş kıl desteresiyle örnek kesiyordu Stokman.
Ayağa kalkın, tutuklusunuz dedi sorgu yargıcı.
Neden bu?
İki odan mı var?
Evet,
arama yapacağız.
Subay masaya yanaştı. Mahmuzları halının uzun tüyleri arasına gömülüyordu yürürken. Elinin uzandığı ilk kitabı aldı.
''Şu sandığın anahtarını istiyorum.'' dedi.
''Ziyaretinizin sebebi nedir?''
''Dur bakalım, daha çok konuşuruz. Hey, tanık!''
Stokman'ın karısı öbür odanın kapısından baktı o sırada. Kapıyı aralık bıraktı. Sorgu yargıcı ile katibi kadının ardından odaya girdiler. Subay sarı kaplı bir kitabı aldı elinde, sallayarak sordu.
Nedir bu?
Kitap.
Stokman omuzlarını silkeleyerek cevap verdi.
Nüktelerini daha uygun bir zamana saklarsın. Sorduğum soruya doğru dürüst cevap ver.
Stokman sırıttı. Sırtını ocağa dayadı. Nahiye komiseri subayın omuzu üstünden kitaba bir göz atıp Stokman'a döndü.
Çalışıyorsun ha?
Konuyla ilgileniyorum dedi Stokman yavan bir sesle. Elindeki küçük tarakla kara sakalını tarayıp ikiye ayırdı.
Ya!
Subay sayfalarını karıştırdıktan sonra kitabı masaya fırlattı. Bir ikinci kitabı karıştırdı biraz. Onu bir yana koydu. Üçüncüsünün kapak yazısını okudu. Tekrar Stokman'a döndü.
Bu çeşit edebiyattan başka var mı? Nerede saklıyorsun?
Stokman tüfekle nişan alırmış gibi bir gözünü kısıp baktı subaya.
Bütün hepsi bu. Yalan söyleme.
Subay kitabı elinde sallayıp bağırdı.
Böyle sözler. Arayın.
Komiser kılıcını tutarak sandığa gitti. Orada milis kuvvetinden başına gelenlerden şaşkına dönmüş, ürkmüş, çopur yüzlü bir kazak, elbiseler, çamaşırlar arasında bir şeyler arıyordu. Sandıkta ne var ne yok çıkardı.
Biraz daha terbiyeli davransanız, dedi Stockman. Gözlerini kıstı. Subayın iki kaşının ortasına baktı.
Kapayın çenenizi beyefendi.
Evin Stockman'la karısına ait olan kısımları didik didik arandı. Dükkanı da baştan aşağı aradılar. Komiser hevesle duvarlara bile vurup dinledi parmaklarının tersiyle. Stockman'ı köy odasına götürdüler. Yolun tam ortasında milisçilerin arasında yürürken koltuğunun altına eski kaputunu almıştı. Öbür elini çamur atar gibi silkeliyordu. Ötekiler duvarların dibinden yürüdüler. Çimlere basmaktan yeşillenmiş pabuçlarıyla sorgu yargıcı yine yolun güneşli yanından gidiyordu. Kasketi elinde değildi şimdi. Kafasına geçirmiş, rengi uçuk kulaklarına kadar indirmişti. Stockman'ı en son sorguya çektiler. Diğer tutuklular Ivan Alekseyeviç, ellerinin yağı daha kurumamış, suçlu suçlu gülümseyen David, ceketini omzuna atmış duran Valet, bir de Misha Koşeyov aralığa sokulmuşlar, başlarına milisler dikilmişti. Sorgu yargıcı dosyasını karıştırarak sorguya başladı. Değirmende işlenen cinayet işinde seni sorguya çekmiştim. Niçin o zaman Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi olduğunu benden gizledin? Stockman hiç sesini çıkarmadan yargıcın başının üstünden baktı. Bu belli oldu. Gördüğün iş için uygun mükafat alacaksın, meraklanma, diye tutuklunun susuşu karşısında kızan yargıç bağırdı. Lütfen sorguya başlayın, dedi Stockman sıkkın bir sesle. Gözüyle tabureyi işaret edip oturmak için müsaade istedi. Yargıç ses çıkarmadı. Stockman usulca otururken kızgın kızgın baktı yüzüne. ''Buraya ne zaman geldin?'' diye sordu. ''Geçen yıl. Teşkilat gönderdi.'' ''Teşkilat filan göndermedi.'' ''Ne zamandan beri partide üyesin?'' ''Neden bahsediyorsunuz?'' ''Ne zamandan beri Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üyesin?'' diye sordum. ''Bana kalırsa...'' Sana kalırsa filan bilmem. Soruya cevap ver. İnkarın faydası yok. Büsbütün başın belaya girer. Sorgu yargıcı dosyadan bir belge çıkardı. Masaya koyup işaret parmağını üzerine bastırdı. Rostov'dan verilen bir rapor var burada. Dediğim partinin üyesi olduğunu doğruluyor. Stockman gözlerini belgeye dikti. Bir an baktı. Sonra dizini ovuşturarak kesin bir sesle cevap verdi. 1907'den beri. Ha şöyle... ''Seni buraya partinin yolladığını inkar mı ediyorsun?'' ''Evet.'' ''Niçin geldin öyleyse?'' ''Çilingire ihtiyaçları vardı.'' ''Niye bu bölgeyi seçtin?'' ''Dedim ya.'' ''Burada kaldığın sürece parti teşkilatıyla hiç temasın oldu mu? Şimdi temasta mısın?''
''Hayır.''
''Senin buraya geldiğinden haberleri var mı?''
''Herhalde vardır.''
Yargıç sedef kakmalı çakısıyla kalemin ucunu sivritti. Dudaklarını büzüp sordu.
Partinin herhangi bir üyesiyle mektuplaşıyor musun?
Hayır.
Aramada ele geçen mektuplar nedir öyleyse?
Bir dostumdan. Hiçbir ihtilacı teşkilatta hiçbir ilişkisi yoktur.
Rostov'dan hiç talimat aldın mı?
Hayır.
Değirmenin işçileri senin odanda ne diye toplanıyor?
Stockman soruyu pek ahmakça bulmuş da şaşmış gibi omuz silkti.
Kış geceleri gelirlerdi. Vakit geçirirdik. İskambil oynar...
''Yasak kitap okurdunuz değil mi?'' dedi sorgu yargıcı.
''Hayır, zaten içlerinde okuma yazma bilen hemen hiç yok.''
''Ama ustabaşıyla ötekiler inkar etmiyorlar bu gerçeği.''
''Doğru değil diyorum.''
''Anlaşılıyor ki senin aklın bu işlere...''
Stockman bunu duyunca gülümsedi. Yargıç sözünü tamamladı.
''Kısaca sağlam bir zekan yok senin. İnkarda inat edip kendine zararlı oluyorsun.'' Seni buraya partinin gönderdiği apaçık meydanda, kazaklar arasında içten çökertici faaliyette bulunasın, onları hükümete karşı kışkırtasın diye. Bu numaraya ne lüzum var anlamıyorum. İnkar suçunu azaltmaz.
Bütün bunlar sizin tahminleriniz. Cigara içebilir miyim?
Teşekkür ederim. Tahminlerinizin de hiç aslı esası yok.
Odana gelen işçilere bu kitaptan okudun mu?
Yargıç elini küçük bir kitabın üstüne koyup başlığını kapattı. Elinin yukarısından... Felanov ismi okunuyordu.
Şiir okuduk diye cevap verdi Stockman. Kemikten ağızlığını parmakları arasında sıkıca tutup cigarasını üfürdü.
Ertesi sabah posta arabası köyden çıktı. Arka sırada Stockman oturmuş, sakalı yakasının içine gömülü uyuklar gibiydi. İki yanında iki milisçi ellerinde kılıçlarıyla sıkışmışlardı. Birisi aramayı yapan çopur yüzlüsü, yamru yumru, kirli parmaklarıyla Stockman'ın dirseğine sıkıca yapışmış, yan gözle ürkek ürkek bakıyordu. Araba hızla geçti sokaklardan. Melekovların avlusu yanında bir şala sarılı ufak tefek bir kadın arabayı bekliyordu. Sırtını söğütlü çite vermişti. Kül rengi yüzünde gözyaşlarının parıltısı vardı. Araba hızla gelip geçti. Kadın elleriyle göğüslerine bastırıp arkasından fırladı.
Osip! Osip Davidovich! Ah olur mu böyle?
Stockman karısına el sallamak istedi. Çopur milisçi birden fırladı, kolunu tuttu. Kısık, vahşi bir sesle haykırdı.
Otur yerine tepelerim!
Basit hayatında ilk defa çara karşı gelmeye cüret eden bir insan görüyordu. Tatarstan, küçük Radzivillovo şehri arasındaki uzun yol, onun için artık çok gerilerde kalmış, elle tutulmaz, bulanık bir sisin içine karışmıştı. Gregor arada sırada yolu hatırlamaya çalışıyordu. Aklında kalan, yalnız kırmızı istasyon yapıları, oynak döşemenin altında takırdayan tekerlekler, at kokusu, saman kokusu, vagonların altında uzanan sonu gelmez demir yolu, açık kapıdan giren duman, bir de Veronez'de ya da Kiev'de hangisi hatırlamıyordu, istasyonda gördüğü jandarmanın sakallı suratı. Trenden indikleri yerde bir dolu kalabalıkla karşılaştı. Subaylar, boz kaputlu, sakalsız adamlar anlamadığı bir dilde konuşuyorlardı. Atları indirmek uzun zaman aldı. Bu iş bitince ulaştırma subayının yaveri 300'den fazla kazağı alıp Baytar Hastanesi'ne götürdü. Burada atların muayenesiyle ilgili uzun bir işlemden geçtiler. Sonra kazaklar birliklerine ayrıldı. Astsubaylarla başçavuşlar oradan oraya koşuşup duruyorlardı. Birinci takım açık kestane atlardan kuruluydu. İkincisi kır atlardan, üçüncüsü koyu kestanelerden. Gregor'u dördüncü takıma, doğru atların takımına verdiler. Beşincide yalnız al, altıncıda yalnız yağız atlar vardı. Başçavuşlar takımlara ayrılan kazakları çevredeki köylere yerleşmiş olan bölüklerine götüreceklerdi. Başçavuş Kargin, aptal bakışlı, kazık gibi bir adamdı. Sırtında omuzları sırmalı ceketiyle geldi, yol hazırlığına dalmış olan Gregor'a sordu.
''Sen hangi nahiyedensin?
''Vyashanska'dan.
Kuyruksuz köpek desene.''
Dipnot, her kazak nahiyesinin bunun gibi bir lakabı olurdu. Başka nahiyelerden gelme kazaklar kahkahalarını güç tuttular. Gregor sustu. Hakareti sineye çekti. Çakıllı şosede ilerlediler. Don havzasının toprak yola alışık atları ilkin küçük adımlarla şipidak yürüdüler. Kulakları arkaya yatık, homurtular sala sala. Gide gide alıştılar. Kazakların hiç tanımadığı leh toprağı orada burada bodur korularla kesikti. Gün ılıktı, bulutlu. Güneş kalın bir bulut yığını ardında eğleniyordu. Radzivillovo çiftliği istasyondan 5 kilometre kadar ötedeydi. Ulaştırma subayı ile emir eri yarı yolda kazakları geçtiler. Yarım saat sonra çiftliğe varıldı. ''Ne biçim köy bu böyle?'' diye Mityakinskaya'lı bir kazak başçavuşa dönüp sordu. Parmağıyla bahçede yaprakları dökülmüş ağaçların tepelerini gösterdi. ''Ne köyü? Köy sözünü çıkar artık aklından. Mityakinskaya aygırı sen de. Don ülkesinde mi sandın hala kendini?''
''Ne bu öyleyse amca bey?''
''Ne? Amca bey mi?
Bakın da hele şu bana yeğen olacak herife. Prenses Urusova'nın çiftliği burası anladın mı? Bizim dördüncü bölük burada konaklıyor.''
Gregor atının boynunu okşaya okşaya derli toplu iki katlı eve, tahta parmaklıklara, çiftlik yapılarının yabancı üslubuna baktı, daldı. Yalnız meyve fidanlığının yanından geçerken dalları çıplak ağaçlar şimdi çok uzakta kalan Don ülkesi ağaçlarının dilini konuşuyordu. O günden sonra kazaklar hayatın can sıkıcı, şapşallaştırıcı yüzünü görüp yaşamaya başladılar. Tarlalarından çekilip alınan genç adamlar için ilk günler yorucu oldu. Boş zamanları hep çene çalmakla geçiyordu. Gregor'un bölüğü evin geniş, kiremit damlı kanadına yerleştirilmişti. Pencerelerin altına serili ot minderler vardı orada. Geceliğin camda kırıkların üzerine yapıştırılmış bir kağıt parçası rüzgarda boğuk boğuk sesler çıkarır, uğultusu çok uzaklarda bir çobanın çaldığı boruyu andırırdı. Sesi dinledikçe amansız bir özlemle yırtılırdı Gregor'un içi. Kalkıp ahıra gitse, vursa atını eğeri, sürse, sürse ta eve varana kadar. Kalk borusu sabah saat 5'te çalardı. Atları temizleyip tımar etmek günün ilk görevi. Atlar yemlenirken geçen yarım saatte kazaklar aralarında konuşurlardı. Yahu çocuklar, ne biçim hayat bu be? Ben dayanamayacağım. Hele şu başçavuş yok mu? İt ki ne it, atların nallarını bile yıkatıyor adama. Köyde şimdi çörek pişiriyorlar, bayram yakın. Ah bir kız olsa şimdi burada, biraz sıkıştırsam. Çocuklar, bu gece düşümde babamla bizim çayırda ot biçtiğimizi gördüm. Çevremiz insan doluydu, diye Prokhor Zikov anlatmaya başladı. Gözleri pırıl pırıldı. Habire ot biçiyorduk. Ben sevinçten yerimde duramıyordum. Şu anda karım evde beni düşünüyordur. Mikoluçka ne yapıyor acaba, diyordur kendi kendine. Oho, kaynatasıyla cilveleşiyordur şimdi. Kalıbımı basarım. Bırak şimdi bunları. Tabii kocası yokken arada sırada böyle şeyler yapmayan kadını bulursan öp de başına koy aslanım. Ne sızlanıp duruyorsunuz? Süt güğümü mü bu? Üzülmeyin, köye döndüğümüzde bize de bir şeyler kalmış olur. Bölükte nükteleriyle ün salmış küstah Yegor Zarkov söze karıştı. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra pis pis sırıtıyordu. Hep aynı hikaye. Baban geline rahat vermez. Durun size ne anlatacağım. Yine gözlerini kırpıştırarak çevresine bakındı. Böyle bir moruk gelinini gözüne kestirmiş. Peşini bırakmıyormuş. Ama oğlunu da atlatamıyormuş bir türlü. Ne yapmış biliyor musunuz? Gece dışarı çıkmış. Samanlığın kapısını açmış. Hayvanları salıvermiş. Sonra oğluna seslenmiş. Sersem herif, samanlığın kapısını niye açık bıraktın? Hayvanlar avluda geziniyor. Git de içeri sok. Bu bahanesi, oğlunu dışarı çıkarıp geline yanaşacak. Ama oğlan yutmamış. Sen git topla hayvanları, diye fısıldamış karısının kulağına. Kadın gitmiş. Moruk sürüne sürüne yatağa yaklaşmış. Oğlan aptal mı? Bir odun almış eline. Herif yatağa yaklaşıp da elini uzatınca kel kafasına indirivermiş. Şşt, diye de bağırmış sonra. Elbiselerimi mi kemireceksin yine? Çünkü buzağı odada bırakırlarmış geceleri. Oda yatağın kenarına gelir, elbiseleri kemirirmiş hep. Oğlan sanki buzağıya vururmuş gibi yapıp moruğun kafaya indirmiş. Baba usul usul yatağına dönmüş. Yumurta gibi şişen kafasını oyuşturmaya başlamış. Az sonra "İvan, hey İvan!" diye bağırmış. "Ne var baba? Biraz önce kime vurdun öyle sen?" "Buzağıya!" diye cevap vermiş oğlan. Moruk ağlamaklı bir sesle "Adam olmazsın sen. Hayvanlarına hep kötü davranıyorsun." demiş. "Yalandan yana da bitirimsin be Zarkov. Zincire vurmalı seni çopur şeytan. Ne oluyor burada? Pazar yerinde mi sandınız kendinizi? Haydi marş, dağılın!" diye başçavuş kükredi. Kazaklar şakalaşarak atlarına koştular. Çaydan sonra talim vardı. Az subaylar bağırıp dururdu. "Çek karnını içeri miskin herif. Sağa dön, ileri, marş. Kıtağa dur. İleri, marş. Hey, sol baştaki, o ne biçim duruş öyle? Allah cezanı." Talimde subaylar avlunun duvarı dibinde durur, cigaralarını tüttürürlerdi. Arada bir şey derlerdi. Güzelim gri pelerinleri, vücutlarına tıpatıp üniformaları içinde pırıl pırıl bakımlı adamlardı her biri. Onlara baktıkça Gregor aralarında aşılmaz bir duvar varmış gibi bir duyguya kapılırdı. Kazaklarınkine hiç de benzemeyen bir düzenli, bir bambaşka hayattı onlarınki. Çamur derdinden, bit belasından, başçavuşun yumruklarından uzak, sükun içinde geçiyordu. Razivillovo'ya vardıklarının üçüncü günü yer alan bir olayın Gregor'la bütün genç kazaklar üzerinde etkisi çok acı oldu. Süvari eğitimine çıkmışlardı. Aklı köyünde kalan dana gözlü Prokhor Zikov'un atı yanından geçerken başçavuşun atına bir çifte attı. Sert bir çifte değildi. Atın sol bacağının derisi azıcık çizildi, o kadar. Ama başçavuş Prokhor'un yüzüne kırbacını indiriverdi. Doğruca üzerine sürdü atını, haykırdı. "Ulan nereye gittiğine baksana it oğlu it. Gösteririm ben sana. Üç gün ahır hizmeti. Bak görsen." Bölük kumandanı olayı gördüğü halde sırtını çevirdi, bakmadı. Kılıcının kabzasını okşayıp canı sıkkın esniyordu. Prokhor dudakları titriye titriye hemen şişen yanağından akan ince kanı sildi. Gregor önlerinden geçerken subaylara baktı. Hiç oralı değillerdi. Bir şey olmamış gibi çene çalıyorlardı. Aradan 5 gün geçti. Bir gün Gregor kuyudan su doldururken kovayı düşürdü. Başçavuş deli gibi üstüne atıldı. vurmak için elini kaldırdı. ''Dokunma bana!'' diye bağırdı Gregor. Kuyunun ağzından eğilip parıldayan suya baktı. ''Ne? Kuyuya düşürürsün kovaya! Çabuk çıkar o kovayı yoksa kafanı kırarım!''
''Çıkarırım, sen bana dokunma!'' dedi Gregor ağır ağır. Başını kaldırmadan kelimelerin üstüne basa basa konuşuyordu.
Diğer kazaklar orada olsaydı başka olurdu. Hiç şakası yok. Gregor'u bir güzel döverdi başçavuş. Ama konuşmalarını duyacak kimse yoktu yanında. Gregor'a yaklaşırken kazaklar öteden bakıyor mu diye bakındı. ''Utanmıyor musun sen benimle böyle konuşmaya?'' Öfkeden kan beynine çıkmıştı. Gözleri fıldır fıldır dönüyordu. ''Kasılma öyle Semyon Yegorov!'' ''Beni tehdit mi ediyorsun? Gösteririm ben sana.''
''Dinle!'' diye Gregor başını kaldırdı.
''Elini sürersen gebertirim seni. Anlaşıldı mı?''
Başçavuş afalladı. Ağzı bir karış açık kaldı. Bir şey söyleyemedi. Gregor'un yüzü küle dönmüştü. Belli kötü şeyler geçiriyordu aklından. Başçavuş ne yapacağını bilemedi. Oradan uzaklaşmak en iyisi. Yalağın önünden geçerken çamurda kaydı. Biraz gitti. Sonra döndü. Yumruğunu havada salladı. ''Kumandana söyleyeceğim bunu. Görürsün sen.''
Nedense söylemedi ama Gregor'un peşini de bırakmadı. Sırası olmadığı halde nöbete koyuyor, gözlerine bakmaktan kaçınıyordu hep. Can sıkıcı tek düze hayat genç kazakların canına da okudu. Güneş batına kadar yaya ya da süvari eğitimi görüyorlardı. Akşamları atları tımar edip besleme işi vardı. Ancak gece saat 10'da yoklama sona erdikten, nöbetçiler nöbet başı ettikten sonra başçavuş akşam duası için hepsini sıraya dizerdi. Yuvarlak kurbağa gözleriyle sıraları tarar, sonra kısık bir sesle okumaya başlardı. Sabahleyin yine aynısı. Nohut gibi günler, hep birbirinin aynı. Koca çiftlikte iki kadın vardı. Kalfa'nın yaşlı karısıyla alımlı genç aşçı yamağı Franya. Franya'yı saçları dökülmüş aşçı başının mutfağında sık sık görmek mümkündü. Avludan koşup geçerken savrulan etekleri bütün gözleri üzerine çekerdi. Subaylarla kazakların baygın bakışlarının üzerinde dolaştığını bilirdi o da. 300 gözden taşan şehvetin sularına koy verir giderdi kendini. Mutfakla ev arasında koştururken kalçalarını kıvıra kıvıra her önüne çıkan ere gülümserdi. Subaylara başka türlü gülümserdi. Herkes ondan iş çıkarmaya savaşıyor, birbiriyle yarışıyordu. Dediklerine bakılırsa yalnız teğmenlerden biri işini tutmuştu. Tepesinden tırnağına kadar sık kıvırcık kıllarla kaplı bir adamdı bu. İlkbahar başlangıcında bir gün Gregor ahırda görevliydi. Vaktinin büyük kısmını bir uçta yeni gelen bir kısraktan huylanan subay atlarının olduğu yerde geçirirdi. Öğle tatiliydi. Az önce yüzbaşının beyaz bacaklı kahverengi atına kırbaçla vurmuştu. Yanından geçerken hayvana bir göz attı. Ağzında ıslak otları çiğniyor, yaralı ayağını kaldırmış, pembe pembe gözlerle ona bakıyordu. O sırada Gregor arkasında ahırın karanlık köşesinden gelen çizme sesleri ve boğuk bir çığlık duydu. Sesin geldiği yere doğru yürüdü. Birisi ahırın kapısını kapattı. Gregor karanlıkta kaldı. O sırada adamın biri kısık bir sesle seslendi. ''Hadi çabuk olun çocuklar.'' Gregor adımlarını sıklaştırdı, bağırdı. ''Kim var orada?'' demeye kalmadan bölük çavuşlarından Popov'la çarpıştı. Adam yerde sürüne sürüne kapıya gidiyordu. ''Sen misin Gregor?'' diye fısıldadı elini Gregor'un omzuna koyarak. ''Dur, ne oluyor burada?'' diye sordu Gregor. Çavuş suçlu suçlu kıkırdayıp Gregor'un yenine yapıştı. ''Bekle, nereye gidiyorsun?'' Gregor kolunu çekti, koştu kapıyı ardına kadar açtı. Bomboş avluda renkli bir hindi kuyruğunu kabartmış kasıla kasıla dolaşıyordu. Ertesi günü aşçının efendisine yapacağı hindi çorbasından habersizdi. Pislikleri eşeliyor, yumurtlayabileceği sakin bir köşe arıyordu. Işıktan Gregor'un gözü kamaştı. Eliyle gözüne siper yapıp başını geri çevirdi. Ahırın karanlık köşesinde gürültü artmıştı. Yürüdü. Orada pantolonunun düğmelerini ilikleyen Zarkov'la karşılaştı.